Kokusu. Merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar hepinize. Bugün takvim yaprakları 28 Haziran 2021'i gösteriyor. Didem Güner'i hazırlıyor bu güzel programı. Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan misler gibi kokan o programı sunmak için huzurlarınızdayım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bizi 3 çift V'den sonra nokta koyun. Hani www nokta diyoruz ya, biz onu iyice bir Türkçeleştirince 3 çift V'den sonra nokta koyun. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 21 ve yayın sonrasında da Leyla Kokusu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ya da Leylak Kokusu alttan uzun çizgi Instagram hesabımızdan mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, çok güzel konular var. Gerçekten hepimizin yüzünü gülümsetecek, yüreğimizi ısıtacak konular var. Ama güzel, öncelikle bir şarkı dinleyelim bakalım. Didem her zaman farklı farklı şarkılar seçer ve genelde seçtiği konuları besleyen şarkılardır. Merak ediyorum, Ayla Çelik söylüyormuş, dünya döner.
Her gün yeniden düşünüp temize çekiyorum kendimi. Geride bırakılmak çok zor şeymiş, eşyalar gibi. Her defa sana en yakın birine tutunmak istersin. Üst üste gelir tekmeler, nihayet bitersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Her gün evirip çevirip temize çekiyorum kendimi. Böyle unutulmak çok zor şeymiş, yokmuşsun gibi. Her defa sana en yakın birine tutunmak istersin. Üst üste gelir tekmeler, nihayet bitersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Bir şey değişmez, bir şey hep aynı kalır. Yaşar ve görmek istersin. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Birileri hep el açar, birileri hükmeder. Hiç umursama, dünya döner. Dünya döner, dünya döner, dünya döner, dünya döner. dünya döner.
Sevgili dinleyenlerimiz, Didem dedi ki hayır, bunun konumuza bağlantısı yoktu. Bu sadece öyle bir şarkı dedi ama gerçekten ne olursa olsun içimizi ferahlattı bu şarkıda. Evet, ne olursa olsun her şey eninde sonunda dünya dönüyor, bir şekilde unutuluyor ve hayat yine eski düzeninde devam ediyor. Her çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için kendisine koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile olmasına ihtiyacı vardır. Ama ne yazık ki her çocuk böyle bir aile ortamına sahip olma şansına sahip değil. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için aile odaklı sosyal hizmet modellerinin başında koruyucu aile hizmeti geliyor. Bu çok önemli, bakın, koruyucu aile hizmeti. Bugünkü konumuzun da zaten odağında bu var. Koruyucu aile hizmetinin önemine dikkat çekmek amacıyla geçmişte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi. Şimdi Koruyucu Aile Günü 30 Haziran, evet çok az kalmış. 2 gün sonra bugünü demek ki idrak edeceğiz. Ama özellikle koruyucu aile kavramının ne olduğuna bir bakmamız gerekiyor bizim. İşte KOREV, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz var hattımızda. Ülkü Hanım'la enine boyuna konuşmak istiyoruz bu konuyu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Şimdi Ülke Hanım, sizinle de paylaşalım. Biz sohbetimiz esnasında bir ihtimal TürkSat 5A uydusu hizmete alma töreni olacak ve burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması olacak. O zaman ben sizi biz bağlanıyoruz diye kesmek durumunda olabilirim. Şimdiden kusurumuza bakmayın. Ne oldu mu?
Rica ederim. Rica ederim.
Evet, şimdi öncelikle bu kavramı biraz tanımamız gerekiyor. Bizim evlat edinme ve koruyucu ailelik, bunlar birbirinden bağımsız iki kavram mıdır?
Evet, ikisi birbirinden farklı içerikleri olan kavramlar.
Peki koruyucu ailelik nedir? Evlat edinme nedir?
Tabii şöyle anlatayım. En temel fark, daha doğrusu en ortak fark, en ortak nokta aslında her ikisinde de çocukların bizimle birlikte yaşamasıdır ve çocukların bütün sorumluluğunu almamıştır. Aslında aile oluruz çocuklarımızla birlikte. Karnımızdan doğurmayız belki ama kalbimizden doğururuz.
Evet.
Ve hani bir kez daha çocuklarımız bir dünyaya hediye edilirken bir karından hediye edilirler ama bir kez daha biz de kalbimizden doğurarak onları bambaşka bir ailenin temellerini atarız. Bizim koruyucu aileye uygun olan çocuklarımız evlat edinmeye uygun olmayan çocuklardır.
Öyle mi?
İhmal, istismar, şiddet, uygun olmayan yaşam şartları gibi sebeplerle ailelerin kendi istekleriyle ya da ihbarlarla çocuklar devlet koruması altına alınırlar.
Anladım.
Ve kurum bakımı dediğimiz, hani toplumda sevgi evleri diye biliniyor. Bu çocuk evi ve çocuk evleri sitesi türü evlerde çocukların bakımları sağlanır. Elbette çocukların bu olumsuz aile şartları içerisinde büyümesinden çok daha iyidir kurum bakımına alınmaları. Fiziksel şartları iyidir. Bakım verenler oldukça ilgilidir çocuklara. Ancak yeterli değildir. Çünkü çocuğun sadece karnını doyurmak yetmez. Aynı zamanda kalbini ve beynini de doyurmak
aile
gerekir.
Aile sevgisi tabii.
Birebir ilgi ve sevgiyle büyümeleri gerekir ki güvenli bağlanmayı gerçekleştirsinler. Özgüvenli, hayata tutunabilen, her şeyi normalleştirebilen, yaşadıkları travmaları atlatabilen ve bu travmayı kırabilecek bir aile yaşantısı içerisinde büyüsünler ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılsınlar. İşte bizim çocuklarımız devlet koruması altına alınan ancak biyolojik aileleriyle velayet bağı kopartılamayan, evlat edindirilemeyen çocuklar. Ve bu çocuklar koruyucu aileye uygun çocuklar.
Peki evlat edinmekle koruyucu aile olmak arasında çok fark var. Evlat edinmenin, evlat edinilebilecek çocukların özellikleri neler? Siz onları, diğerlerini bize söylediniz ama hani koruyucu aile olabileceğimiz çocuklarımızın özelliklerini söylediniz. İşte istismar dediniz, şikayet üzerine gelmiş olabilir, yoğun travmalar yaşamış çocuklardır dediniz. Peki evlat edineceğimiz çocukların özellikleri neler? Bir de onları da alalım mı Ülke Hanımcığım?
Burada en temel fark aslında velayet farkı.
Hmm.
Evlat edinmeye uygun çocuklar ya terk edilmişlerdir ya da anne baba rıza vermiştir çocuğun evlat edinmesine.
Tamam.
Dolayısıyla evlat edinmek için uygun şartlar sağlanıyorsa aile yine Aile Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvurur aday aile.
Hı-hı.
Şartların sağlandığı bütün denetimler sonucunda Hı-hı. uygun görülürse evlat edinme sırasına girer.
Hı-hı.
Şöyle bir sorun vardır. Çok bekler evlat edinme sırasında aileler.
Evet,
çünkü evlat edinme uygun çocuk sayısı azdır. Ancak başvuru sayısı çok
çoktur.
Fazladır. Örneğin her yıl 500-600 civarında çocuğumuz evlat edindirilebilir.
Hı-hı.
Fakat başvurular 2000-3000'leri bulmakta.
Doğru.
Dolayısıyla aileler yaklaşık 3 ile 5 yıl arasında beklemekteler. Bekleme süresi sonlandığında artık çocuklarıyla buluşturulduklarında bir yıl kadar da mahkeme süreci vardır. O mahkeme Hı. süreci boyunca yine mahkeme tarafından incelenirler,
evet.
raporlar oluşturulur ve sonrasında uygun görülürse aile mahkeme kararıyla artık çocuğun evlat edilir. İşte bu noktadan sonra yasal mirasçı olur çocuk, adı ve soyadı değiştirilebilir,
Hı. Hı.
ailenin soyadını alır.
Tamam.
Ancak bizde bizim çocuklarımızın adı ve soyadı değiştirilmez.
Tamam.
Velayetleri biyolojik ebeveynlerindedir.
Hı-hı.
Ancak bizim de yaşarlar.
Tamam.
Bizler de yine koruyucu aile olmak için Aile Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki koruyucu aile birimlerine başvururuz.
Hı-hı.
Yine böyle incelenme süreçlerimiz vardır evraklarımızı tamamladıktan sonra.
Bunlar
da yaklaşık 3 ay ile 8-9 ay arasında sürer. Ve bu inceleme sonucunda raporumuz olumlu görülürse il müdürlüğündeki komisyon tarafından onaylanır ve koruyucu aile olma statüsü kazanır. İşte bu noktadan sonra da çocuğumuzla buluşma, eşleştirme anı dediğimiz o an gelir ve çocuklarımızla tanıştırılırız. Bir süre uyumumuz takip edilir ve o uyumda da herhangi bir sorun yoksa ki bu uyumda yaklaşık 15 gün ile 1 ay arasındadır çocuğun yaşına ve travmalarına göre bulunduğu kurumda ziyaret ederiz. Karşılıklı uyum süreci de tamamlandıktan sonra artık çocuğumuzu evimizde yaşamaya başlarız ve bir aile oluruz.
Çok güzel. Şimdi siz her şeyden önce şunu da merak ediyorum. Dediniz ki evlat edinme konusunda Ülke Hanım yaklaşık 2000 başvuru var dediniz. 500-600 çocuğumuz var evlat edinilmeye uygun dediniz. Evlat edinme
her
konusunda.
Yıl için, evet.
Ha, o zaman yani şöyle bir buradan güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Yani bizim evlat edinilmeyi bekleyen çocuğumuz kalmaması lazım değil mi bu durumda? Herkesin
tabii,
bir yuvası
tabii
olacak.
Yok. Aynen öyle, evlat edinmeyle ilgili bir sorunumuz yok. Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Hani herkes evlat edinmeyi biliyor ve koruyucu aileliği bilmiyor.
Bilmiyor.
Aslında temel sorun şu. Devlet kurumlarında bakım altında olan 21 bin çocuğumuz var. 18 yaş grubunda. Fakat bu çocuklarımızın yaklaşık şu anda 8150'si koruyucu aile yanında. Yani yaklaşık 13-14 bin çocuk şu anda devlet koruması altında aile bekliyor.
Bekliyor.
Ve her sene bu sayılar artıyor.
O zaman
onun
bizim
için
özellikle
koruyucu
bu
aile olunmalı ki
tamam.
bu çocuk kurumda kalmasınlar ve
tamam.
o kurumun ikinci örselenmelerini yaşanmadan sağlıklı çocuklar olarak, sağlıklı bireyler
tamam.
olarak aile yanında hayata hazırlansınlar.
Tamam. Tamam. Bu arada siz siz de bir koruyucu ailesiniz değil mi?
Evet. Bunu, evet. İki kızım var benim de koruyucu ailesi.
Allah bağışlasın. Siz bu süreci nasıl yaşadınız?
Yani şimdi tabii biraz şey oluyor. Aynen herkes gibi ben de koruyucu aileliği bilmiyordum.
Hı-hı.
Bir gazete yazısında tesadüfen öğrendim.
Evet.
Ve o zamana kadar da biyolojik aile olmayı hep ötelemiştim işlerimin yoğunluğu sebebiyle.
Hı-hı.
Eşimle paylaştım. Neden olmasın, biz bunu neden yapmayalım diye düşündük.
Hı-hı.
Çok kısa sürede gittik. İl müdürlüğüyle bütün detaylı bilgileri aldık. Ve evraklarımızı tamamlayarak başvurumuzu yaptık. Ve yaklaşık 8 ay sonra da o zaman 2 aylık bir bebek olan ilk kızımızla hayatımız birleşti.
Ha, 2 aylık bebekti hem de. Evet.
O zaman 2 aylık bebekti. Tabii ondan sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Atatürk Çocuk Yuvası'ndaydı kızım.
Evet.
O çocukları gördükten sonrası 0-3 yaş grubudur.
Hı hı.
O güzelliklerini ve çok da şaşırıyorsunuz tabii fiziki şartların iyiliğini.
Hı hı.
Ancak tabii çocuklardaki eksikliği de fark ediyorsunuz. Böyle hepsini alıp gidesiniz geliyor
ya.
Ama mümkün olmuyor. Tabii ondan sonra kızımdaki bir hafta içerisindeki değişiklikler, gözündeki ışıltı, bizi sevmesi, bizim onu sevmemiz, artık onu doğurmadığımızı, unuttuğumuzu görünce ya peki öbür çocuklar diye yola çıktık. Ve Korev'le yollarım kesişti. Korev 2005'te kurulmuş bir dernek. Ben de 2016'dan bir arkadaşlarımla birlikte yönetimi devraldık ve devam ediyoruz. Sonrasında da ikinci kızım hayatımıza girdi. Kızımın bir kardeşi olsun istedim ama yine can bağıyla beraber olsunlar, can bağıyla bir kardeş olsun istedim.
Peki Ülke Hanım, araya ne kadar süre koydunuz iki çocuğu koruyucu anne ailesi?
3 buçuk yaşındaydı kızım geldiğinde.
Çok güzel.
İkinci kızım hayatımıza katıldığında. Ve 25 gün var aralarında ikiz gibiler. Kan bağıyla değil ama can bağıyla ikizler onlar.
Ay çok güzel bir şey bu, harika harika. Şimdi şunu da merak ediyorum açıkçası ben. Her ikisini birlikte büyüttünüz ve aslında evet, pek çok ailenin yapamadığını, aslında çok çok da avantajlı bir durumu da var değil mi? Düşünsenize, ikiz gibi iki çocuğunuz var ve değil mi? Ve bir manevi bir doyumu var ayrıca yapmış olduğunuz şeyin. Çok büyük bir sevap. Tabii. Bir kere çok büyük bir sevap. Onun dışında da tatmin olmanız, yani onlara bakıp da evet ya ben olmasam onlar nasıl olurdu demeniz ve onların şu anki mutluluğuna tanık olmanız çok güzel bir şey.
Bu şimdi şöyle, biz hep şöyle anlatıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunun, koruyucu aile olun diyoruz aslında hep ama bir taraftan da şöyle düşünüyoruz. Onlar bizim hayatımıza dokunuyorlar aslında.
Tabii, olmaz
söylediğiniz mı? Gibi manevi tatmin tarafı başka dünyada hiçbir şeyle ölçülebilecek bir şey değil gerçekten.
Tabii.
Evet, yani her türlü başarımız, maddi tatminimiz, kişisel konforumuz, bunlar elbette güzel ama bir noktadan sonra da sadece kendimize dokunduğumuz bir hayat bizi mutlu etmiyor.
Tabii.
Dolayısıyla bireysel konforlarımızın dışına çıkıp başka hayatların olduğunu, özellikle çocuklardan hepimizin sorumlu olduğunu, her doğan çocuğun hepimizin olduğunu ve hepsini korumakla yükümlü olduğumuzu, insani bir görev olduğunu vurguluyoruz biz bunun. Ve aynı zamanda da insana çok iyi gelen bir şey. Biz sadece çocukları kurtardık diye düşünüyoruz ama aslında nesiller kurtuluyor. Çünkü travma döngüsünü ve yoksulluk döngüsünü kırdığınız zaman hangi travmayı yaşarsa yaşasın çocuk, doğru şekilde yaklaşıldığında, gerekli tedbirler, tedaviler alındığında çocuklar iyileşiyorlar. Sevgiyle iyileşiyorlar. Bakımla, rehabilitasyonla iyileşiyorlar. Bizim inanılmaz mucizevi hikayelerimiz var. İşte gelişme geriliği olan çocuklarımız, fiziksel engelli çocuklarımız, oralarda bağımlı hayat devam edebilecekken bambaşka noktaya giden ve dünyaya bağlanan çocuklarımız var. Dolayısıyla bunu artık biraz da sosyal refah için, birlikte mutlu yaşamak için bir hizmet olarak da değerlendirmek lazım.
Şimdi siz az evvel bir şey söylüyordunuz. Ben sözü oraya getirecektim. Dediniz ki ben bunu eşimle paylaştım. Şimdi bu eş konusuna geleceğim. Oradan da koruyucu ailenin işte uygulaması için gerekli olan prosedüre geleceğim. Diyelim ki ben bekarım ama bunu yapmak istiyorum. Bunu yapamaz mıyım?
Yaparsınız.
Tamam.
Aslında bilinmeyen şey şu, hem koruyucu ailede hem evlat edinmede biyolojik çocuk sahibi olanlarda, bekarlarda başvuru yapabilirler. Burada herhangi bir engel yok.
Tamam.
Koruyucu aile olabilmek için 25-65 yaş aralığında olmak gerekiyor. Evlat edinme için de eğer bekarsa kişi 30 yaşı geçmiş olması gerekiyor. Evli ise her iki eşin 30 yaşı geçmiş olması veya 5 yıllık evlilik şartı aranıyor.
Tamam.
Bunlar temel şartlar. Tabii onun dışında işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet etmek, en az ilkokul düzeyinde eğitim seviyesi, düzenli bir gelir, bu hadi çok yüksek bir gelir ifade edilmiyor burada ama düzenli bir gelirin sahip olmak.
Tam şurada bu soruyu soruyorum. Gelir konusunda da aklıma gelen bir şey. Devlet herhangi bir yardımda bulunuyor mu koruyucu aileye?
Evet. Evlat edinmede yok. Ama koruyucu ailelikte çocukların her ay düzenli ödemeleri var onların bakımları için.
Ne kadar veriliyor her çocuk için?
Düşük rakamlar. Her yıl güncelleniyor. Memur katsayısına göre, çocuğun yaşına göre ayarlanıyor. Yani rakamlar 500-600'den 1000'lere kadar, 1500'lere kadar çıkabiliyor. Ancak birçok koruyucu ailemiz zaten ya almıyor ya da aldığı rakamları çocuklar için biriktiriyor ve ileride onların kullanmasını sağlıyor. Şöyle düşünmek lazım. Bir çocuğun sorumluluğunu almak için son derece yetersiz rakamlar bunlar. Ama yine de sosyal adaletin sağlanması, daha düşük gelirli ailelerin de sevgileri varsa, sabırları varsa,
bunu şefkatleri varsa, cesaret veriyor
bu hizmet
insana
ulaşabilmeleri için çok önemli bir mekanizma. Biz de olması gerektiğini savunuyoruz. Bir de burada hep atlanılan bir nokta var. Devlet eliyle bakım modellerinde çocukların maliyetleri koruyucu aileliğe göre 4-5 kat daha fazladır. Dolayısıyla bizlere verilen rakamlarla kıyasladığımız zaman aynı zamanda ekonomik bir hizmet modelidir koruyucu ailelik.
Yani biz devlete hizmet etmiş oluyoruz değil mi bir anlamda?
Hem çocuklarımız sağlıklı büyüyor, hem bizler mutlu oluyoruz, hem toplumun refahı artıyor, hem de ekonomik anlamda da.
Ekonomik anlamda da tabii.
Evet, katkı sunan bir hizmet.
Çok doğru. Tamam. Siz nerede kalmıştınız? Ben ayrı bir soru sordum. Dediniz ki... Hadi bakalım toparlayacağız. İşte aile işte eş olması gerekiyor. Hayır, gerekmiyor dediniz. Gerekli prosedürlerden bahsediyorduk sizinle. Peki.
Evet. Şöyle anlatayım. Bu şartları sağlıyorsa aileler. Bizler zaten dernek olarak çok yardımcı oluyoruz. Şöyle bir misyonumuz var. Bilgi kirliliğini engellemek, cesaretlendirmek, rol model olmak. Zaten çıkış noktamız buydu. Kavramın bilinir olmasını sağlamak çok önemli. İnsanların aklına evlat edinmeyle birlikte koruyucu ailelik kavramı da gelmeli ve yaşayan insanlardan, başarıya ulaşmış insanlardan da rol model olarak görsünler onları ve hani bu işin içerisine girsinler, bu çocukları fark etsinler. Hep amacımız bu. Bizler de elbette destek veriyoruz ve bütün süreçleri, bütün sorularını cevaplıyoruz. Türkiye'nin her yerinden bizlere ulaşabiliyorlar. Maille, telefonla, yüz yüze görüşerek hani böyle binlerce çocuğumuzu yönlendirdik. Ve tabii ama bütün işlemi yürüten Aile Bakanlığı. Başvurduktan sonra evraklar hazırlanıyor. Adli sicil belgesi, öğrenim durumu, gelir düzeyi gösteren belgeler, sağlık raporu. Bunlar da tamamlandıktan sonra ev ziyaretleri başlıyor. İl müdürlüğündeki uzman arkadaşlar evlerimize geliyor. Aile bireyleriyle görüşülüyor. Herkesin çocuğun hayatına dokunmakla ilgili niyetini anlamaya çalışıyor. Bunlarda da her şey olumlu ise artık bir komisyona giriliyor ve komisyon koruyucu aile olabilir kararı veriyor. O noktadan sonra da işte eşleştirme dediğimiz ve bizim doğum anı olarak nitelendirdiğimiz an geliyor. Şimdi bizim hamilelik öykülerimiz biraz alışılmışın dışında. Bizler de hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Alternatif aile modeli dediğimiz evlat edinme ve koruyucu ailelikte bir aile olma biçimi. Sadece kalbimizden doğuruyoruz ve normalleşmesi gerekiyor. İşte bütün çalıştığımız şeylerden bir tanesi de bu. Sadece süreçlerimizde biz karnımızda değil kalbimizde büyütüyoruz çocuklarımızı. Bu sürece başvurup da çocuğumuzla buluşma anımıza kadar bizim hamilelik sürecimiz. Çocukla buluştuğumuz anda, çocuğumuza kavuştuğumuz anda bizim aslında doğum anımız. Ve kalbimizden bir kez daha doğuyor çocuklarımız. Böyle tanımlıyoruz. Onun için de kalp biyolojik çocuklarımız bizim çocuklarımız. Biyolojik değiller ama kalp biyolojik çocuklar.
Kalp biyolojik, evet. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Leyla Kokusu devam ediyor. Her şeyden önce yarım kalan sohbetimizi sevgili Ülkü Aydeniz'le, Korev Koruyucu Aile Evlat Edindirme Derneği Başkanı, Edinme Derneği Başkanı'yla devam edeceğimizi söyleyelim. Bir başka programda. Çünkü gerçekten koruyucu aileliği hepimizin biraz daha yakından tanıması gerekiyor galiba. Ama önce bir şarkı dinleyelim, sonrasında diğer konuğumuza devam edeceğiz. Ülke Hanım'ı, sohbetini bir başka programa saklıyoruz şimdilik.
Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan. Seni bir daha yaşamak isterim aslında. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar. Beni al kucağına, elini erken uykudan uyandım. Sana böyle uzakken seni bir daha sevdim. Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an ölürüm.
Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 14.37'yi gösterdi başkent Ankara'da. Geçen hafta bilim virüsünden bahsetmiştik sizlere. Bugün de bilim virüsünden yine bir proje yöneticisiyle konuşacağız. Ancak konumuz biraz daha farklı. İklim değişikliği dünyamızın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisi. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bu soruna ilişkin çalışmalar yapılıyor. Geç olmadan projesi de bunlardan biri. Evet, projenin adı Geç Olmadan. Geç Olmadan gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri ve Bilim Virüsü Ortaklığı'nda gerçekleşen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje bu. Evet, böyle çok hızlı hızlı söyledim size ama şimdi bunu zaten bize konuğumuz detaylarıyla anlatacak. Alper Şentürk, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba, teşekkür ederiz. Evet, çevre sorunları bu ara hepimizin aklını karıştırıyor. Hepimizi biraz daha hatalarımızı düşünmeye yönlendiriyor. Ama bir taraftan da iklim değişikliği var. Galiba biz buna pek bir müdahalede bulunamayacakmışız gibi geliyor. Siz ne dersiniz Alper Bey?
Ya aslında iklim tabii bugünlerde daha fazla şey gündemde ama sürdürülebilirlik genel olarak insanların gündemine girmeye başladı. İklim bunun böyle birazcık itici gücü oldu ama iklimle beraber ele alınması gereken çok fazla mesele var.
Peki sürdürülebilirlik dediniz. Sürdürülebilirlik bilinci nedir?
Sürdürülebilirlik bilinci aslında yaşadığımız dünyayı ve birlikte bu dünyada yaşadığımız insanlarla bu hayatı daha hep beraber sürdürebildiğimiz, yetebildiğimiz, kaynakları yeniden üretebildiğimiz bir döngüye girmek aslında, bir uyuma girmek aslında. Tamam. Yani hem toplumsal yaşamın dinamiklerinin, hem işte dünyadaki kaynakların tüketiminin ve yeniden üretiminin bir denge ve uyum içerisinde gerçekleşmesi diyebilirim. Bunu da bağlayan çok fazla şey var, konu var.
Öyle mi?
İklim bunlardan bir tanesi.
İklim bunlardan bir tanesi, tamam. Peki Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezleri ve Bilim Virüsü Ortaklığı'nda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olarak okudum ben. Bu proje nasıl oluştu Alper Bey?
Aslında biz şöyle bir yerden yola çıktık. Şimdi iklim de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili birçok mesele sadece Türkiye'nin ya da sadece bir Türkiye'de şehrin değil, küresel olan meseleler ve artık birazcık daha kalıbımızdan çıkıp böyle bu meseleleri insanların alternatif yaklaşımlar üretebileceği, alternatif çözümler üretip etraflarını bu çözümlerin içerisinde buluşturabileceği bir çözüm arayışı içerisindeydik. Bunu da gençlere nasıl teslim ederiz acaba diye düşünürken Geç Olmadan programı ortaya çıktı. Yani bizim Geç Olmadan programında temelde yapmak istediğimiz şey ilgili ve bu alanda hareket etmek isteyen gençleri bir araya getirmek ve bir hareket oluşturmak. Yani hem gençlerin bilgi ve bilinç kazanabilecekleri bir program, hem akranlarıyla tanışıp iklimle ilgili ilgi duyan akranlarıyla tanışıp bir şeyler, projeler üretebilecekleri, hem de daha sonradan bu projeleri gerçekleştirebilecekleri alanlar yaratabilecekleri bir program olarak dizayn ettik ama temelde bu gençleri bir araya getirip devamlılığını sağlamaktı bizim şeyimiz, amacımız bu projede. Yani gençler bir araya gelsinler, alternatif çözümler üretsinler, değişim liderleri olsunlar, iklim elçileri olsunlar ve bu program tamamlandıktan sonra da kendi aralarındaki iletişimle beraber küresel bir mesele olan iklim konusunu sürekli gündemde tutacak. Ondan sonra kendi belki uluslararası akranlarıyla yeni yöntemlerle, yeni alternatiflerle çözümler üretebilecekleri bir network oluşturalım istiyorduk.
Çok
güzel. Bunun için de böyle bir program geliştirdik. Yani içerisinde hem iklimle ilgili bir takım eğitimler var, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ilgili eğitimler var, yaratıcılık ve tasarım odaklı düşünceyle ilgili eğitimler var. Bu eğitimlerden sonra da gençler kendi ürettikleri fikirlerin etrafında gruplar oluşturup projeler üretiyorlar.
Şimdi genelde hep gençlerden bahsediyoruz değil mi Alper Bey? Yani hedefimiz hep gençler bizim. İklim elçileri gençler olacak. Doğru mu?
Evet. Üniversite öğrencisi gençler bu projedeki hedef kitlemiz. Tabii ki yani iklim aslında her kuşağın problemi. Ama birazcık böyle gençleri hedef almak istedik biz bu projede. Hem üretebilecekleri alternatifler, ilgileri, bir de bu gerçekten yeni jenerasyon gençlerin düşüncesi ve üretime yatkınlığı bizi birazcık daha gençlerle çalışalım. Onların eminim söyleyecek çok şey var, üretecek çok şey var. Bakalım bir fırsat tanıyalım, ne yapabiliyorlar diye bir alan açmak istedik. İyi ki de yapmışız, gerçekten muhteşem fikirler ve projelerle geliyorlar.
Şimdi siz geç olmadan kampanyasında 19 ilde 900 üniversiteli gence AB Türkiye İklim Elçisi olarak yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Peki tüm bunları dijital kanallardan mı yürütüyorsunuz tüm etkinliklerinizi?
Evet, programın tamamı dijital. Bu 19 il Avrupa Birliği bilgi merkezlerinin bulunduğu iller ve onların hizmet verdiği etraf illeri kapsıyor.
Tamam.
O bölgelerdeki üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyorlar ve her ilden 100 tane öğrenci alıyoruz. Aralık sonunda programın tamamı bittiğinde 1900 gence ulaşmış olacağız aslında. Yani 1900 genç iklim elçisi olarak bir network'un parçası olacaklar iklimle ilgili bu programa katılarak.
Peki bu programı takip etmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor. Hangi kanal üzerinden başvurmaları lazım? Elbette yine dijital bir platformdan.
Evet, programın tamamı dijital zaten. Yani gençler dijitalde şey yapıyorlar, bir araya geliyorlar, eğitim alıyorlar. Tabii. Ve sonrasında proje geliştirme aşamasını da dijital kanallarda yürütüyoruz. Bir tane Instagram hesabımız var, geç olmadan TR diye. O Instagram sayfasını takip ederek hem başvuru sürecine hem projeyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirler.
Aynı zamanda https://// soldan iki tane / linktr.ee bir tane de / ve geceolmadan.tr adresi de sizin adresiniz değil mi?
Aynen. Instagram'da bio'da
Instagram'da oradan yönlendirir zaten değil mi?
Evet. Tek link üzerinden hem bilgiye hem sık sorulan sorulara hem başvuru formuna ulaşabilirler.
Tamam. Geceolmadan.tr değerli dinleyenlerimiz Instagram'dan. Eğer siz de iklim elçisi olmak istiyorsanız peki bunun sonunda, tüm bunların sonunda bir de sertifikaya ulaşmaları, yani AB Türkiye İklim Elçileri sertifikasına ulaşmaları da mümkün olacak mı?
Evet, bu programda bizim birazcık zaten hedeflediğimiz aslında bu bir araya gelen genç ekip iklimle ilgili fikrine danışılabilecek, kendisi gündem yaratan bir ekip olsun istedik. O yüzden de bir böyle hani katılım belgesine ya da bir hani tanımlamaya ihtiyaç vardı. Onda bir katılım belgesinde hani bir mezuniyet gibi tanımlamaya çalıştık. Dolayısıyla bu programı bitiren, başarıyla bitiren bütün mezunlarımız iklim elçisi olarak bir network'te toplanıyorlar ve katılım belgesi almaya hak kazanıyorlar. Katılım belgesini de birazcık daha şeyden alışılmışın dışına çıkarttık. Yani sadece bu etkinliklere katılmıştır değil, bu etkinliklerle beraber şu yetkinlikleri kazanmıştır, şu konularda öğrenmiştir gibi bir portföy de içeriyor katılım belgesi.
Çünkü siz bildiğim kadarıyla atölyeler de düzenliyorsunuz değil mi? Yani bilgiye de bayağı bir bilgi yükü de var aslında bu işin içerisinde.
Evet, evet. Evet. Hı-hı. Bilgi yükü de var tabii ki iklimle ilgili, özellikle iklimle sürdürülebilirlikle ilgili, ama biz şunu daha doğru buluyoruz, daha değerli buluyoruz daha doğrusu. Hı-hı. Bu bilgi üzerine tartışabiliyor muyuz, nasıl yorumluyoruz?
Çok güzel.
Çünkü bilgi artık hani herkesin ulaşabildiği bir yerde ve hani doğru bilgiye ulaşmak isteyen insanların çok fazla yolu var bunu analiz etmek için. Ama önemli olan o bilgiyle ne yapıyoruz aslında. Yani işte iklimle ilgili hepimiz bir takım şeylerin kötüye gittiğini biliyoruz. Ondan sonra bu bilgiye hakimiz. Ama bununla beraber etrafımızda neleri değiştirmeye çalışıyoruz, nasıl değiştirmeye çalışıyoruz. O değiştirmeye çalıştığımız yollar gerçekten değişimin, dönüşüme önemli bir katkı sunuyor mu? Bunu birazcık yapabilmek istiyoruz. Yani dolayısıyla bu programda insanlar iklimle ilgili bir takım bilgiler aldığı gibi bu bilgileri nasıl yorumlayacaklarını ve bu bilgilerle nasıl bir takım faaliyetler üretebileceklerini aslında keşfediyorlar. O yüzden de çok hem yaratıcı hem sorgulayıcı bir şey, öğrenme modeli var.
Şimdi burada. O zaman biz de biraz yaşadıklarımızı sorguluyoruz. Şimdi hani projenin dışına çıkacağız belki ama biz sizin bilgilerinizi biraz alalım bu konuda. Bizimle paylaşmanızı istiyoruz dinleyenlerimizle. Evet, iklim değişikliği deyip duruyoruz. Biz bazı şeyler yaşıyoruz belki, adını koymuyoruz. Ama bu yaşadığımız yağmurlar mıdır, seller midir ya da işte zamansız soğuklar, zamansız sıcaklar, soğukların uzaması, sıcakların kısalması, her neyse bilmiyorum. Biz neler yaşıyoruz Alper Bey bu iklim değişikliği ile ilgili? Bize şöyle bir bilimsel anlamda gözümüzün önüne serebilir misiniz yaşadığımız tabloyu?
Valla aslında bununla ilgili çok fazla şey var, bilgi var. Daha fazla hani aynı şey bilgileri dolandırmak istemem ama insanlara belki şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Yani iklim değişikliği dediğimiz böyle hani gündelik hayatta çok fazla, ya işte artık mevsimler değişmeye başladı, havalar ısınmaya başladı, işte şuralar soğumaya başladığından birazcık daha fazlası aslında. Yani dünyanın zaten iklim anlamında belli bir derecede işte şeyin sıcaklığın artacağı bekliyoruz. Yani doğal olan, normal olan
küresel
bu.
Isınmayla,
önemli
evet.
olan bu derecenin ne kadar arttığı ve işte her bölgede aynı şekilde artmıyor. Her bölgenin aynı derecede şeyleri yok. Nasıl denir? Aynı derecede bir paradigme dahil değil. Dolayısıyla aslında her bölgede yapılabilecek, her ülkede yapılabilecek önlemler de daha farklı. Sadece burada belki insanların şeye düşüyor. Yani tabii ki bu bilgiler var. Herkes hani bununla ilgili ne yapması gerektiğini sorguluyor, düşünüyor bir şekilde ama sanki böyle bir yerde kendi rahatımıza dokunduğunda, kendi konfor alanımıza dokunduğunda o önlemlerden vazgeçiyoruz gibi.
Mesela yani, mesela
mesela inanılmaz.
Bir örnek verir misiniz bize örneğin Alper Bey? Yani bize şunu der misin? Mesela size şimdi şunu desem yapar mısınız dediğiniz bir şey var mı?
Mesela bugün hava çok sıcak. Klimayı kapatır mısınız? Yani şimdi bu mesela önemli bir şey, ölçüt. Evet. O kadar kendimizi ferah ve rahat yaşamaya alıştırdık ki bir noktada dünya için, doğa için, iklim için yapabileceğimiz şeyleri aslında es geçmeye başladık. Ve bir noktada bu temel yapmamız gereken çok ufak şeyler de olsa ferahımızı bozmaya, rahatımızı bozmaya başladığında böyle bir miktar vazgeçiyoruz. Yani işte bu su tüketimimizden, işte tarımdaki sulamanın agresifliğinden, işte enerji tüketimimize kadar geniş bir yelpazede. Yani bu farkındalığa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ben sadece hani insanlar bilincinde her şeyin sadece böyle işimize gelmiyor. Belki birazcık daha kendi sınırlarımızı zorlayabiliriz.
Bence
hem bu konuda öğrenmeye hem de bu konuda harekete geçmeye.
Hareket etmeye.
Onun için de bence gençlerin sesine kulak verebilirler. Yani gerçekten muhteşem öneriler, muhteşem projelerle geliyorlar gençler geç olmadan da. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağız gençlerin yaptıkları projeleri, ürettikleri projeleri. Onlar zaten kendileri duyuruyorlar. Sadece ve sadece onları takip ederek bile ne yapmaları gerektiğini öğrenebilirler.
Tamam, çok teşekkür ederiz. Bilim Virüsü Proje Yöneticisi Alper Şentürk ile birlikteydik değerli dinleyenlerimiz. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Benim de yolda gelirken dinlediğim şarkıyı sevgili Didem koymuş. Tabii ki ben de söyleyeceğim Yaşar'la birlikte. Deniz Yoksulu'nu, ama biz kimle birlikteydik? Burak Araroğlu vardı. Teknik Masa'da Didem Güner'e hazırladı bu güzel programı. Ben Yasemin Pamukçu. Dilim döndüğünce sizle birlikte olmaya çalıştım sevgili dinleyenlerimiz. Kısa bir süre boyunca tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.
isteriz bize Akdenizlilerler. Hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, uzak olma eller gibi, çok özledim deriler gibi. Ben daha deniz yoksulum, hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, uzak olma eller gibi, çok özledim deliler gibi. Ben daha deniz yoksulum. Akdenizlilerler. Hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, uzak olma eller gibi, çok özledim deriler gibi. Ben daha deniz yoksulum, hep böyle içimde kal, kim daha sen, kim daha bana yakın. Ay ay, sen şimdi uykuda, sabahlar uzaklarda, ben hala deniz yoksulum.
Kokusu.